Ayrım 8, sayfa 89. Fon. Mahfi eğilmez. Yaz. Devlete hizmet cezasız kalmaz. Fon toplantısı. Şule toplantı salonuna girdiğinde Osman ve Halim Bey yuvarlak masanın çevresine karşılıklı oturmuş konuşuyorlardı. Fon Genel Sekreteri Zeynep Hanım da onlarla birlikteydi. Önlerinde dosyalar vardı. Masada bir koltuk boştu. Şule Hanım selamlaştıktan sonra boş koltuğa oturdu ve önündeki dosyayı açtı. Halim Bey Slalom Fonu İcra Komitesi'nin başkanı, Şule ile Osman da üyesiydiler. Halim Bey İcra Komitesi'nin ayda bir toplanma ilkesine başlarda uymuş, sonradan toplantıları aksatmaya başlamıştı. Şule ve Osman'ın da işleri yoğun olduğu için bu duruma ses çıkarmamışlardı. Şule dosyaya hızlıca bir göz attıktan sonra sırayla hepsinin yüzüne baktı ve Halim Bey'e dönerek ''Fonumuz ne durumda?'' Halim Bey Zeynep Hanım'a döndü. ''Zeynep Hanım, bize ne durumda olduğumuz hakkında bilgi verir misiniz lütfen?'' Zeynep Hanım önündeki dosyaya bakarak ''Lütfen ikinci sayfadaki tabloya bakar mısınız?'' dedi ve tabloda yer alan veriler üzerinden gelişmeleri anlatmaya başladı. İlk aylarda nakit girişleri son derecede yüksek düzeydeyken zaman içinde durup tersine dönmüştü. Şule bu noktaya dikkat çekti. Halim Bey resmi olmayan fon tavanını iptal edip de yeniden çağrı yaptıktan sonra yeni giriş hiç olmamış. Bunda kripto para piyasası ile ilgili dalgalanmaların etkili olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Halim Bey yanıt vermeden önce Osman söze girdi ve Halim Bey'e dönerek aynı fikirdeyim dedi. Halim Bey başını salladı, Osman devam etti. Başından beri anlayamadığım şey niçin böyle bir tavan kondu? Bunu bu işe ortak olurken sormuştum ama sizden tam bir yanıt alamamıştım. Ne zaman bu konu açılsa geçiştirdiniz. Şule söze girdi. Bunu ben de merak ediyorum. Belki şimdi bize açıklarsınız Halim Bey. Halim Bey önünde uçak yapmak için katladığı kağıtla uğraşmaya bir süre devam etti. Sonra başını kaldırıp tek tek ikisinin de gözlerinin içine baktı. Bunun pek bir anlamı yok. Bir hedef de değil aslında. Finans uzmanlarının bana önerdiği şey bu tür fonlarda bir limit olması gerektiğiydi. Uzmanlar böyle bir limitin fona duyulacak güveni arttırmanın yanı sıra insanları daha çabuk katılmaya yönlendireceğini ifade ettiler. Ben de onları dinleyerek böyle bir tavan koydum. Ama bunu resmi hale de getirmedim. Başlangıçta bu limite ulaşınca yeni katılım kabul etmememiz fona olan ilgiyi ve güveni arttırdı. Ama kripto para piyasasındaki kriz her şeyi bozdu maalesef. Şule Osman'a baktı, sonra Halim Bey'e döndü. Halim Bey, bu resmi olmayan tavan sonradan kalksa da iş işten geçmişti, yeni giriş olmadı ve fon toparlanamadı. Tavanının 218 milyon dolar olmasını neye göre belirlemiştiniz? Halim Bey derin derin iç çekti, bir süre sessiz kaldı. Şule dikkatli ona bakıyordu. Yüzünde bir hüzün dalgası dolaştığını hissetti. Halim Bey titrek bir sesle konuştu. Benim biricik oğlum Burak çocukluğundan beri kayak yapardı. Birçok slalom yarışmasından kupalar, madalyalar almıştı. Yurt dışında üniversiteye gidince de okul takımında yarışmaya devam etti. Sonra bir antrenman sırasında ciddi bir kaza geçirdi. O olayın ardından Burak'ın yarışmasına izin vermedim. Ama oğlum çok ısrarcıydı. Sonunda annesi beni ikna etti ve ben de devam etmesine razı oldum. Her yarıştan önce içim içimi yiyordu. Hep kötü şeyler olmasından korkarak bekledim. Yaşamını kaybettiği yarışmanın olduğu günün sabahı telefonla konuştuk. Vazgeçerse mutlu olacağımı söyledim. Ama o katılmakta ısrar etti. O gün işe gittim ama aklım fikrim hep Burak'taydı. Telefon başında yarış bitti diye bir haber gelmesini bekledim durdum. Birkaç saat sonra haber geldi. Burak iniş sırasında dengesini kaybetmiş, pist yanındaki bariyerleri aşıp ağaçlara çarpmış, boynu kırılarak ölmüştü. Halim Bey burada sustu, gözleri dolmuştu, ağlamamak için kendisini güçlükle tutar gibiydi. Osman üzgün bir sesle, ''Evet, bu acı olayı biliyorum, tekrar başını sağ olsun.'' dedi. Şule çok acı bir olaydı. Hepimiz çok sarsılmıştık duyduğumuzda. Ama bu olayın 218 ile ne ilgisi var onu çıkaramadım. Halim Bey bir kez daha derin nefes aldı ve sonra titrek bir sesle konuşmaya devam etti. Bu olaydan sonra annesiyle bir daha hiç konuşmadım. 2 ay sonra da boşandık zaten. Şule ve Osman hiçbir şey söylemeden öylece Halim Bey'e bakıyorlardı. Halim Bey boşluğa bakarak konuştu. Oğlumun doğum günü 18 Şubat idi. İşte 218 o tarihi simgeliyor. Başlangıçta fona limit koyacak, yani finans uzmanları bana 10 katlık bir kaldıracın normal olacağını söylemişlerdi. Ben de kendi koyduğum 20 milyon doların 10 katına denk gelecek bir miktarı, yani 200 milyon doları tavan olarak belirlemeye karar vermiştim. Bu miktarı görünce oğlumun doğum günü olan 218 sayısı aklıma geldi ve koyduğum miktarı 22 milyon dolara, tavanı da 218 milyon dolara yükseltmeye karar verdim. Herkes susuyordu. Osman sessizliği bozdu. Şubat'ın 18'i bizde 18.2 diye yazılır. Yani bunun 218 değil de 182 olması gerekmez miydi? Haklısınız ama ABD'de önce ay yazılır. O nedenle Burak'ın bütün başvuru belgelerinde 2.18 diye yazmıştık. Bu da oradan öyle kaldı aklımda hep. Osman devam etti. Slalom fonu adını da sanırım Burak'ın defalarca madalya aldığı kayak dalından dolayı koydunuz. Halim Bey başını salladı. Evet, Şule. Şimdi fon limitinin niçin 218 milyon dolar olduğunu anlamış bulunuyoruz. Yalnız tabii bizler de 15'er milyon dolar sermaye koyduğumuza göre acaba toplanacak paralar için daha yüksek bir tavan koymak doğru olmaz mıydı diye düşünüyorum. Sizler sonradan sermaye koyduğunuz için başlangıçta saptadığımız tavandan vazgeçmedik. Osman söze girdi. Bence kripto para piyasasında başlayan düşüşün nereye gideceğini tahmin etmemiz ve ona göre ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Halim Bey kendisini toparlamıştı. Merak etmeyin, her şey düzelecek. Bu tür iniş çıkışların olması çok normal. Finans piyasalarında hep yaşanır. Kripto para piyasası toparlanmaya başladığı anda biz de tekrar çıkışa geçeceğiz. Ama bu krizi atlatana kadar hepimizin fona 10'ar milyon dolar borç vermesi gerekecek. Şule ile Osman birbirlerine baktılar. Kısa bir sessizlikten sonra Şule söze girdi. Vallahi benim böyle bir imkanım yok. Bütün paramı işime yatırdım. Kalanı da buraya verdim zaten. Bankaların da bana borç vermesi mümkün değil çünkü limitlerim dolu. Osman sözü aldı. Ben de aynı durumdayım Halim Bey. Benim de borç verecek param yok. Bankalarda da limitlerimin tavanındayım. Halim Bey bir süre sustu, bir şeyler düşünüyordu. Bu kripto para piyasası krizi geçici bir kriz. Bundan %100 eminiz. Bütün uzmanlar öyle söylüyor. Ama bu krizi atlatana kadar fona ilave para girişi sağlamamız gerekiyor. Şule inşallah dediğiniz gibi olur ve kripto para piyasası hızla toplanır. Çevremizde fonla ilgili mırıldanmalar artmaya başladı. Bu mırıldanmaları durdurmanın tek yolu fona nakit girişi sağlamak. O nedenle borç olarak 10'ar milyon dolar koymamızı önerdim zaten. Dediğim gibi kısa süre sonra kripto piyasasında çıkış başlayınca mırıldanmalar sona erer. Ondan sonra fonun önü açık, merak etmeyin. Osman iyi de Halim Bey, biz bu 10'ar milyon doları bu kadar kısa sürede nereden bulacağız? Halim Bey yine sustu, yine bir şeyler düşünür gibiydi. Sonunda alçak sesle konuştu. Benim tanıdığım bir adam var, sizi ona yollayayım. 3 aylığına size kredi verir. Faizi bankaya göre yüksektir ama zaten fondan gelecek paralarla ödemekte sorun olmaz. Şule, ben tefeciden borç almam. Şule Hanım, bu sadece 3 aylık bir borçlanma. Sizi temin ederim 3 ay içinde kripto para piyasası çoktan toparlanmış olur, merak etmeyin. Eğer bir sorun olursa adama olan borcunuzu ödemekte ben yardımcı olurum.
Osman, bunu yazılı olarak taahhüt eder misiniz?
Halim Bey güldü. Bana itimat etmiyorsunuz anlaşılan ama tefeciden borçlanmanız zaten yasal değil. Ben bunu nasıl yazılı olarak garanti edebilirim ki? Size söz veriyorum. O kadar itibarım vardır nezdinizde herhalde. Sizi asla yolda bırakmam.
Osman, bu benim için yeterli. Ne dersin Şule?
Şule de bir süre düşündü. Kararsız bir ifade vardı yüzünde. Sonunda o da onayladı.
Tamam, şu adamla bir görüşelim bakalım. Eğer anlaşabilirsek borcu alırız. Madem siz garanti ediyorsunuz dedi ve Halim Bey'in yüzüne baktı.
Halim Bey sözüm senettir dedi.
Şule Hanım. Murat Rüya'nın ofisine girdiğinde onu masasında telefonla konuşurken buldu. Rüya bir saat kadar önce Murat'ı arayıp bir şey anlatacağını ve onun düşüncesine merak ettiğini söylemiş ve vakti varsa uğramasını istemişti. Murat masanın karşısındaki koltuğa oturdu ve telefon konuşmasının bitmesini beklemeye başladı. Rüya'nın telefon konuşmasından anlayabildiği kadarıyla konu slalom fonuyla ilgili yaşanan sorunlarla ilgiliydi. Son dönemin en ciddi konusu buydu. Sistemin kuruluşundan ve para kabulünden yaklaşık bir yıl sonra bazı sorunlarla karşılaşılmaya başlanmıştı. Fon yönetimi ayrılıp da parasını almak isteyenlere sözleşmedeki bir maddeyi öne sürerek başvuru tarihinden bir yıl sonra ödeme yapacaklarını bildirmişti. Katılımcıların bazıları bu bildirimden sonra Rüya'ya dava açması için vekalet vermişlerdi. Telefonda bir müvekkiliyle bu gelişmeleri ve davanın olası seyrini konuşuyordu. Murat Rüya'dan ayrıntılı olarak dinlediği bu meselede mağdur kişilerin çoğunun hikayesini öğrenmişti. Rüya, tamam, gelişmeleri karşılıklı olarak konuşmaya devam edelim. Nihal Hanım'a da selamlarımı iletin lütfen deyince Murat Rüya'nın kimle konuştuğunu anladı. Tayfun ve Nihal genç bir çiftti. Varlarını yoklarını bir araya getirip bankadan kredi de alarak bu fona 30 bin dolarla katılmışlardı. Murat içinden ah be kardeşim insan bu işlere para yatırırken daha ciddi araştırma yapmaz mı diye geçirdi. Rüya telefonu kapattı, masadan kalktı. Murat'ın yanına geldi, onun oturduğu koltuğun kolçağına ilişti. Kollarını Murat'ın boynuna doladı ve onu alnından birkaç kez öptü. Murat şaşırmıştı.
Özledin galiba beni.
Sen beni özlemedin mi?
Ben her zaman özlüyorum.
Bu sözcükler Rüya'nın çok hoşuna gitmişti. Bu kez eğilip dudaklarından öptü Murat'ı. Bir süre sessizce öyle kaldılar. Rüya kalkıp da karşıdaki koltuğa oturunca Murat sordu.
Yeni aldığın avukatlardan memnun musun?
Aslında çok kişiyle çalışmayı sevmiyorum ama bu fon davaları iş yükümüzü arttırdığı için başka çarem de yok. Şimdilik deneme aşamasındalar. Eğer çalışmalarından memnun kalırsam sürekli kadroya girecekler. Sen beğenip ortak olmadın ama işler sürekli gelişiyor görüyorsun.
Murat güldü. Eski konu yine açılmıştı. Niye beğenmeyeyim? Benim ortak olmayışımın nedeni farklıydı biliyorsun dedi ve konuyu değiştirmek için ekledi.
Haklısın, çok zaman alıcı bir dava bu. Mağdur sayısı da çok fazla olduğu için yardımlara ihtiyaç var.
Rüya Murat'ın konuyu ustalıkla değiştirmesini takdir eder biçimde baş parmağını kaldırıp elini aşağı yukarı salladıktan sonra
ben sana daha ilginç bir konuyu anlatacağım aslında onun için gelmeni istedim dedi.
Merak ettim, neymiş o ilginç konu?
Önce birer kahve içelim mi, ne dersin?
Vallahi çok iyi olur. Sabahtan beri kahvede, çayda içmedim.
Rüya kahve almak üzere odadan çıktı. Murat da kalkıp pencereye doğru yürüdü ve dışarı baktı. Trafik yine berbat görünüyordu. Kim bilir kaçıncı kez aynı tespiti yaptı. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor bu kentin trafiği. Rüya kahve fincanlarıyla içeri girdi. Murat ona doğru yönelip fincanlardan birisini aldı ve karşılıklı oturdular. Murat hemen söze girdi.
Evet, neydi bakalım o telefonda anlatamayacağın konu?
Rüya hiç düşünmeden yanıtladı. Hamileyim.
Murat şaşkınlıktan elindeki kahve fincanını üzerine düşürecekti az daha.
Bu gerçekten sürpriz işte. Korunmuyor muydun sen?
Korunuyordum ama oldu işte.
Korunuyorsan nasıl oldu bu iş?
Hiç hoşuna gitmedi galiba bu haber.
Yok hayır, sadece çok şaşırdım.
Rüya kahkahalarla gülmeye başladı. Murat afallamıştı.
Niye gülüyorsun anlamadım.
Şaka yaptım da ondan.
Murat çok bozulmuştu. Bunun şakası mı olur?
Rüya bir süre daha gülmeye devam etti. Sonra yavaş yavaş kendini toparladı. Haklısın, özür dilerim. Bunun şakası olmaz. Şimdi de Murat gülmeye başlamıştı. Bir süre karşılıklı güldükten sonra Rüya konuya girdi. Şu sosyete ünlüsü, iş insanı Şule Hanım var biliyorsun. Hani marinaların işletmecisi. Evet, basında sık sık yer aldığı için biliyorum. İşte onunla görüştük. Ortak olarak katıldığı slalom fonunun yönetiminde bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladığını anlattı. Henüz bu sorunların çözülemeyecek gibi olmadığını ama ileride ihtiyacı olursa avukatlığını alıp almayacağımı öğrenmek istediğini söyledi. Murat şaşırmış bir ifadeyle, demek senin fon mağdurlarının davalarını aldığını duymuş dedi. Mağdurların davalarını alan avukatları araştırmış, aralarında en nitelikli avukatın ben olduğuma karar vermiş. 2 gün önce telefonla aradı ve ofisime gelip benimle tanışmak istediğini söyledi. Muhtemelen benim çalışma ortamımı görmek istedi. Evet, öyle olsa gerek, beğendi mi ortamı bari? Bilmem, o konuda bir şey söylemedi. Murat sessiz kaldı, duvardaki tabloya bakıyordu Rüya. En az 100 kere bakmış olduğun tabloda yeni bir şey görmeye çalışmadığına göre bir şeye takılırdın herhalde. Murat yanıtlamadı. Bir süre daha resme baktı, sonra Rüya'ya döndü. Aklıma takılan şey şu. Bu kadının mutlaka kendi avukatı, hatta şirketinin çalıştığı bir avukatlık firması vardır. Onlar yerine neden seninle çalışmak istedi acaba? Rüya yüzüne yansıttı yapmacık bir hayal kırıklığıyla. ''Beni hafife alıyorsun sen'' dedi. Murat güldü. ''Öyle değil tabii. Ama kabul et ki bu şaşırtıcı bir durum.'' ''Haklısın. Aynı şeyi ben de düşündüm ve benimle çalışmak istediğin söylediğinde aynı yorumu yaparak aynı soruyu sordum. Bana mevcut avukatlarına danıştığını, kendisiyle umutlu konuşmadıklarına, bunun üzerine bu konuyu ele alacak yeni bir avukat arayışına girdiğini söyledi.'' Yaptığı araştırmada benimle ilgili çok olumlu bilgiler aldığını, artık bu konuda yeni müvekkil almadığımı öğrendiğini, dava açmaya karar verirse bir istisna yaparak avukatı olmayı kabul edip etmeyeceğimi öğrenmek istediğini anlattı. Eğer kabul edersen mevcut avukatlarıyla sözleşme süresi bittiğinde holdinginin vekaletini de bana vereceğini vurguladı. Murat takdirini gösterecek şekilde başını salladı. Rüya devam etti. Şule Hanım'ın kız kardeşi Asuman Hanım da fonun ortakları arasındaymış. Bir zamanlar bir Arap şeyhiyle evliymiş. Adam ölünce körfez fonlarından birinin ortaklığı ona ve kızına kalmış. Oldukça varlıklı birisi, Londra'da yaşıyormuş. Dava konusunda birlikte davranmaya karar vermişler. Onun avukatlığını da bana vermek istiyorlarmış. Murat yine düşünceli bir ifade takındı, ayağa kalktı. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı Rüya. Murat dedi, sen ne zaman böyle odanın içinde volta atmaya başlasan işler karışıyor demektir. Murat gülümsemekle yetindi ve volta atmaya devam etti. Neden sonra görüşünü açıkladı. Bu Şule Hanım ilginç bir tip. Mafyayla bir takım ilişkileri olduğuna dair dedikodular var. Acaba bu kadının işini alarak doğru mu yapıyorsun bilemedim. Öte yandan Asuman Hanım oldukça varlıklı biri. Başarılı olman halinde diğer işlerini de alman mümkün olabilir. İlk olarak henüz ortada bir iş yok. Fonun işleri kötüye gider de dava açma aşamasına gelirse diye benimle tanışmak istemiş. Yani ortada sadece bir varsayım var. İkinci olarak senin tereddütünü ben de yaşadım. Onun için de böyle bir dava açmaya karar verirse vekili olup olmamayı düşüneceğimi söyledim. İşlerimizin yoğunluğunu ve yeni müvekkil alacak durumumuz olmadığını bir kez daha vurguladım. Şule Hanım kolay pes eden biri değil, dava açacak olursa benimle birlikte çalışacak, yardımcı avukatlar görevlendirebileceğini söyledi. Öyle deyince sen de yelkenleri suya indirdin. Rüya omuzlarını silkti, Murat devam etti. Demek ki seni bu işi çözecek kişi olarak görüyor, haksız da değil. Geçmiş çalışmalarına ve yaptıklarına bakılınca ben de olsam aynı şeyi isterdim. Rüyanın yüzüne geniş bir tebessüm yayıldı. Bu hoşuma gitti doğrusu. Peki sen ne dedin? Baktım kadını reddetmek o kadar kolay olmayacak. Siz hele bir karar verin, bu arada ben de bir düşüneyim. Eğer ikimiz de olumlu düşünürsek elden geleni yaparız dedim. Murat güldü. Akıllı kadınsın ve selam dedi ve devam etti. Aynı zamanda da iyi politikacı. Rüya önündeki dergiyi alıp Murat'a fırlattı. Dalga geçme. Murat ellerini üzerine gelen dergiye siper etti. Dalga geçmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Bir konu daha var. Murat yüzünü buruşturdu. O neymiş diye sordu. Bir de Osman Bey var. O da bu fonun ortaklarından birisi. Bilirsin, İktidar Partisi'nin milletvekili. Murat bildiğini gösterecek şekilde başını salladı. Rüya devam etti. Şule Hanım onun da kendisi gibi düşündüğünü ve dava açmaya karar verirlerse kendisiyle birlikte hareket etmek isteyen Osman Bey'in de vekaletini almamı istiyor.
Yok artık, bu ne ya?
Ben de bilemedim.
Bu Osman Bey ile Şule Hanım'ın bir gönül ilişkisi olduğuna dair bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum, doğru mu?
Ben de böyle bir şeyler okudum. İkisi de yalanlıyor ve sadece arkadaş olduklarını söylüyorlar. Şule Hanım evli ama sosyetede bu tür şeyler oluyor ve kimse de aldırmıyor, biliyorsun.
Neyse, işin o kısmı bizi ilgilendirmez. Aslında tabii bu dava dışında da bunlar sana birçok yeni iş getirirler. Artısını eksisini iyice bir düşün derim, bence olabilir.
Rüya düşüncelere dalıp gitmişti.
8. ayrımın sonu. Sayfa 103.